Ayrım 4 Maceracılar Wilbur Smith Sayfa 46 Bruce Ruffy diye söylendi. Adamlarını doyurmayacak mısın?
Şimdi patron.
Ruffy bir bira daha açarak Bruce'a verdi.
Şunu al, ben aşağıya yemek hazırlarken açlığını düşünmezsin böylece.
Dev zenci şarkı söyleyerek yan taraftan açık vagona indi. Mike sanki Bruce sözlerini kesmemiş gibi devam etti. Bundan 3 yıl önceydi ama oradan bir sonsuzluk geçmiş gibi geliyor bana. 3 yıl önce bir operatördüm ve şimdi de öyle. Gözlerinden bile belliydi artık. Bruce bütün duygularını kilitleyip hapsettiğini, benliğinin derinliklerde bir yerde bu adama bir acıma uyandığını hissetti.
İyiydim, en iyilerden biri. Kraliyet Üniversitesi'ni bitirdim. Harley Street'te çalışıyordum.
Mike acı acı güldü.
Şoförümün sürdüğü Rolls Royce'umla üniversiteye gidip mesane fıtığı ameliyatlarında yaptığım yeniliği anlatmamı hayal edebiliyor musun?
Ne oldu? Bruce kendine engel olamadan sormuştu bunu. Birden acıma duygusunun dışa yansıyacak kadar belirgin olduğunu da fark etti.
Yok yok, anlatma. Bu senin işin. Bilmek istemiyorum.
Fakat sana anlatacağım Bruce. İstiyorum. Bundan söz etmek nedense insanı rahatlatıyor. Bruce başlangıçta ben de konuşmayı ve acımı sözlerle dindirmeyi istemiştim diye düşündü. Mike birkaç saniye sesini çıkarmadı. Tren ormanda ilerlerken aşağıda söylenen şarkı yükselip alçalıyordu.
O noktaya erişebilmek için 10 yıl boyunca çok çalışmam gerekmişti. Ama sonunda başarmıştım. Her şey çok iyiydi. Sevdiğim işi ustalıkla yapıyor, hakkım olan ödülleri kazanıyordum. Her erkeğin gurur duyacağı bir eşim, güzel bir evim, arkadaşlarım, belki de çok arkadaşlarım vardı.
Çünkü başarı tıpkı pis bir mutfağın hamam böceklerini çoğaltması gibi çevrendeki dostları arttırır. Mike bir mendil çıkararak ensesinin rüzgardan serinleyemeyen kısmını kuruladı.
Bu tür arkadaşlıklar da sürekli partiler anlamına gelir diye devam etti. Bütün gün çalışıp yorgun düştükten sonra partiler. O zaman birkaç kadeh sayesinde dirilip canlanabilirsin. İçkiye düşkünlüğün olup olmadığını ancak iş işten geçtikten sonra anlarsın. O zaman da yazıhanenin gözünde bir şişe bulundurmaya başlarsın. Sonra birden işlerinin eskisi gibi iyi olmadığını da görürsün.
Mike inatla sözlerine devam ederken mendilini parmaklarının arasında büküp duruyordu. Derken ansızın gerçeği görürsün. Sabah ellerin titrerken kahvaltı olarak sadece içki istediğini anlarsın. Öğleye dek bekleyemezsin. Çünkü ameliyat yapman gerekmektedir. Ve ellerinin titremesini ancak içki kesebilecektir. Ama bunu kesinlikle elinde neşter dönüp de atar damardan kan fışkırmaya ve bu duruma inme inmiş gibi donup kalarak baktığın an bilirsin. Kanların ameliyat önlüğünü boyadığını ve ameliyat salonunun yerlerinde birikintiler oluşturduğunu gördüğün zaman uyanırsın. Sesi hafifleyen Mike paketinden bir sigara alarak yaktı. Omuzları aşağıya düşmüş, gözlerinde günahlarının gölgesi belirmişti. Sonra birden doğruldu ve sesi de güçlendi.
Gazetelerde bu olayı okumuş olmalısın. Birkaç gün bütün gazetelerin baş sayfalarına geçtim. Fakat o zamanlar adım Hake değildi. Bu adı barda bir viski şişesinin etiketinden aldım.
Karım Gladys beni bırakmadı. O böyle bir kadındı. Afrika'ya geldik. Bu yıkıntıdan Centenary'de bir tütün çiftliği alacak biraz para kurtarmıştım. İki mevsim iyi ürün aldık ve ben şişeye el sürmedim. Gladys ilk bebeğimizi doğuracaktı. Bunu ikimiz de çok istiyorduk. Böylece bir şeyler düzelecekti. Mike mendilini cebine soktu. Sesi gücünü kaybederek kuruyup hafifledi.
Sonra bir gün kamyonda kasabaya indim. Eve dönerken kulübe uğradım. Oraya sık sık gitmiştim daha önceleri. Ancak bu kez başkaydı. Yarım saat yerine kapanma saati gelip dışarı atılıncaya dek orada kaldım. Çiftliğe döndüğümde yanımda bir kasa İskoç viskisi vardı.
Bruce onu durdurmak istiyordu. Duyacaklarını anlamıştı. Bunları bilmeyi arzu etmiyordu.
O gece ilk yağmurlar başladı ve nehirler taştı. Telefon hatları kesildi. Her yerle ilişkimiz kesilmişti.
Sabah, Mike yine susarak Bruce'a baktı.
Beni o durumda gördüğü için şok geçirdi karım. Bu yüzden de birden doğum sancıları başladı. O ilk bebeğiydi ve karım eskisi gibi genç de değildi. Ertesi gün hala doğum sancıları devam ediyordu ama artık bağıracak kadar gücü kalmamıştı.
artık bana haykırmadığını, yardım etmem için yalvarmadığını anımsıyorum. Bu yüzden çevre çok sakindi. Karım gereken her türlü ameliyat aletine sahip olduğumu biliyordu. Yardım etmem için bana yalvardı, bunu anımsıyorum. Viskinin sisleri arasından sesini duyuyordum. O zaman ondan nefret ettim sanırım. Ondan nefret ettiğimi de anımsıyordum. Çığlıklar, içkinin etkisi, sisler, her şey birbirine karışmıştı. Fakat sonunda karım sustu. Onun ölmüş olduğunu bile fark etmedim galiba. Sustuğu ve artık başımı dinleyeceğim için memnundum. Gözlerini Bruce'dan kaçırdı. Cenaze törenine gidemeyecek denli sarhoştum. Sonra bir barda bir adamla karşılaştım. Bunun ne kadar bir süre olduğunu anımsamıyorum. Hatta nerede olduğunu bile bilmiyorum. Herhalde Copper Belt'teydi. Tomb'un ordusu için asker topluyordu ve ben de orduya katıldım. Çünkü yapabileceğim hiçbir şey kalmamıştı sanırım. Bir jandarma onlara yemek getiren dek ikisi de konuşmadılar. Kocaman çavdar ekmeklerine konserve tereyağı sürülmüş, tuzlu et ve soğan turşusu konulmuştu. Şarkıyı dinleyerek sessiz sedasız yemeklerini yediler. Sonunda Bruce, bana anlatmak zorunda değildin dedi. Biliyorum. Mike, Bruce durakladı. Evet, çok üzüldüm. Bilmem bu seni teselli eder mi? Mike ediyor diye karşılık verdi. Tümüyle yalnız olmadığımı bilmenin çok yardımı oluyor. Senden hoşlanıyorum Bruce. Son söz ağzından kaçmıştı. Bruce sanki Mike yüzüne tükürmüş gibi bir tepki gösterdi. İçinden kendine küfrediyordu. Budala, tam anlamıyla açık verdin. Neredeyse yine birinin kalbine girmesine izin verecektin. Duyduğu acımayı insafsızca ezdi ama bunu yapmak için böylesine büyük bir çaba gerekmesine de şaştı. Telsizi eline aldığında gözlerindeki yumuşak ifade kaybolmuştu. Henry diye çıkıştı, çok konuşma. Seni demir yoluna bakman için ön vagona koydum. Ön vagondaki Wally Henry dönüp Bruce'a bakarak iki parmağıyla sakin sakin müstehcen bir işaret yaptı. Ama önüne dönünce gözlerini tren yoluna dikmeyi de ihmal etmedi. Bruce söylendi, en iyisi sen git Henry'den nöbet al, onu da buraya yolla. Mike Haig ayağa kalkarak Bruce'a baktı. Şaşkın şaşkın neden korkuyorsun diye mırıldandı. Sana bir emir verdim Haig. Evet, gidiyorum. 4. Bölüm. Uçak onları akşam üzerine doğru buldu. Bu Hint Hava Kuvvetleri'nden bir Vampire Jet uçağıydı ve kuzeyden geliyordu. Önce gökyüzünden yankılanan yumuşak homurtuyu duydular ve sonra önlerindeki fırtına bulutlarının tepesindeki güneşte bir mika gibi parlayan minik noktayı seçtiler. Henry jet uçağının rotasını değiştirerek trene doğru geldiğini görünce 1000 franga karşılık bir avuç gübresine iddiaya girebilirim ki diye umurdandı. Bu herifin bizden haberi yok. Bruce ama şimdi haberi oldu diye karşılık verdi. Hemen ilerideki yağmur bulutlarını inceledi. Bulutlar iyice yaklaşmıştı. 10 dakika sonra yağmur bulutlarının altında olacaklardı. Böylece hava saldırısından kurtulabilirlerdi. Çünkü alçalarak toprağa iyice yaklaşan bulutlar ve yağmur, kalın mavimsi gri bir sistem farksızdı. Bu da görüş uzaklığını 30-40 metreye indirdi, telsizi açtı. ''Makinist, tam yol gidelim, bizi yağmura sokmalısın.'' Makinist tamam Mösyö dedi ve hemen aynı anda lokomotifin sesi ve tekerleklerin ritmi değişti. Henry homurdandı, şunun gelişine bak. Jet uçağı kara bir bulutun içine dalmıştı ama hala gövdesine vuran güneşte gümüş gibi parlıyordu ve bu ışık noktası gittikçe büyümekteydi. Bruce telsizin dalga seçicisine bastı, pilotun sesini duyabilmek için dalgaları araştırmaya başladı. 4 dalgayı da denedi fakat bütün duyabildiği parazit oldu. Ama 5. dalgada tek düze bir şarkıyı andıran Hintçeyi duydu. Bruce bu dili anlayamıyordu ancak pilotun sesinden şaşkın olduğu belliydi. Kısa bir sessizlik oldu. Pilot Kamina üstünden emir bekliyordu. Bu Bruce'un küçük alıcısının gücü dışında kalan bir şeydi. Sonra pilotun emre kısaca karşılık verdiğini duydu. Bize yakından bakmaya geliyor dedikten sonra sesini yükseltti. Herkes sığınacak bir yere girsin ve orada kalsın. Yine bir dostluk gösterisiyle karşılaşmak istemiyordu. Jet uçağı yarı hızla geldi fakat yine de çok hızlıydı. Jetlerin sesini ta gerilerde bırakıyordu. Uçak ormanın üstünde bir köpek balığı gibi dolaşıyordu. Bruce pilotun kafasını ve daha sonra da yüzünü seçebildi. Gümüş miğferin altındaki yüz iyice esmerdi ve maça valisi gibi küçük bir bıyığı vardı. Pilot iyice yaklaştığı için Bruce onun trendekilerin Katangalı olduklarını anladığı anı bile gördü. Pilotun gözlerinin akları iyice belirdi ve dudakları küfürle büzüldü. Bruce'un yanındaki telsiz bu küfrü madeni bir sesle nakletti. Sonra jet birden son hızla yükseldi. Böylece gümüş karnını ve kanatlarının altındaki sıra sıra roketleri de göstermiş oldu. Henry güldü. Serserinin korkudan 7 yıllık ömrü gitti. Ona ateş etmeme izin verecektin. Pilot sol gözünden vurabileceğim kadar yakınımıza gelmişti. Bruce sıkıntılı sıkıntılı bir an sonra eline aynı fırsat geçecek diye karşılık verdi. Jet hızla uzaklaşırken telsizden endişeli sesler yükseliyordu. Bruce hemen kendi kanalını açtı. ''Makinist, bu treni daha hızlı götürmen mümkün değil mi?''
''Monsieur, bu lokomotif ömründe hiç böylesine yol almamıştır.''
Bruce yine pilotun frekansını bularak onunla telaşlı konuşmasını dinledi. Jet belki 15 mil ötede geniş bir daire çizerek dönüyordu. Bruce ileride toplanmış olan kara bulutlara ve yağan yağmura baktı. Bulutlar trenle buluşmaya geliyorlardı ama pek de ağırdan alarak. Bruce jandarmalarına seslendi. ''Uçak dönecek olursa bu kez sadece bize bakmaya gelmediğini bilmelisiniz. Ateş menziline girer girmez silahlara sarılın. Olanca gücünüzle ateş etmelisiniz. Onun hedefine isabet ettirememesi için elimizden geleni yapmalıyız.'' Zenciler başlarını kaldırmış ona bakıyorlardı. Yerdekilerin kendilerini gökyüzündeki avcı karşısında son derece aciz hissettikleri yüzlerinden okunuyordu. Sadece Andre Bruce'a bakmıyordu. Genç adamın çene kasları sinirden gerilmiş, gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Yine telsiz sustu. Herkes jet uçağını seyretmek için başını çevirdi. Henry sabırsızlıkla ''Haydi gel ahbap'' diye söylendi, sağ avucuna tükürdü. Sonra avucunu ceketinin önüne sildi. ''Haydi gel, seni bekliyoruz.'' Baş parmağı da tüfeğinin emniyet mandalını açıp kapatıyordu. Birden telsizden yine sesler yükseldi. Pilot aldığı bir emri yineliyordu anlaşılan. Bruce söylenen iki sözcükten birini biliyordu. Bunu daha önce başka koşullar altında da duymuş ve bu söz beynine dağlanmıştı sanki. Pilot Hintçe saldırmak demişti. Bruce tamam diyerek ayağa kalktı. Geliyor. Rüzgarda gömleği vücuduna yapışıyordu. Miğferini sıkıca başına oturtup otomatik tüfeğinin fişek yatağına mermileri sürdü. Sen aşağıya in Henry diye emir verdi.
Buradan daha iyi görüyorum.
Henry trenin şiddetli sarsıntısında dengesini koruyabilmek için bacaklarını iyice aralamış onun yanında duruyordu.
Nasıl istersen. Rafi sen bir yere sığın.
Dev gibi zenci aşağısı çok sıcak diye güldü.
Bruce sen de kaçık bir Arapsın dedi.
Tabii hepimiz kaçık Arabız.
Jet birden pikeye geçerek ormana doğru daldı ama düzeldiğinde trenin oldukça gerisinde kalmıştı.
Bu ahbap gerçekten acemi. Hepimiz ona ateş edelim diye bize yandan saldıracak. Birazcık uyanık olsaydı bize arkadan saldırıp lokomotife ateş eder. Böylece birbirimizin üstüne yığılmamızı sağlardı.
Henry'nin keyfi yerindeydi. Uçak hızla onlara sokuldu. Neredeyse gövdesi ağaçların tepelerine sürünecekti. Sonra burnundaki topların ateşi limon sarısı ışıklar çıkardı. Ortalık havada binlerce kırbaç şaklarmış gibi seslerle doldu. Buna trendeki bütün silahlar hemen karşılık verdiler. Makineliler uçağı isabet ettirebilmek için birbirleriyle yarışıyorlardı. Tüfekler de onlara katılınca topun sesini bastırdılar. Bruce dikkatle nişan aldı. Tren sallandığı için hedefi ayarlamak zordu. Sonra tetiğe asıldı ve tüfek omzunda sarsıldı. Göz ucuyla bakınca boş mermi kovanlarının bronz renkli bir su gibi yere akıp gittiğini gördü. Uçak ateş yağmuru karşısında kaçmak ister gibi sallandı.
Henry herifin ödü patladı diye haykırdı. Namussuz korkak.
Rafi de vurun onu diye gürledi. İndirin aşağıya. Jet uçağı dönerek burnunu havaya dikince roketler trene zarar vermeden geçiştirildi. Sonra yine dalan jet iki kanadının altından ikişer roketi salıverdi. Herkes gizlenecek bir yer arayarak yere yatarken trenden ateş kesildi. Sadece damda duran üçü ateşe devam ettiler. Çığlık atan 4 canavarı andıran roketler arkalarında paralel beyaz dumanlar bırakarak 400 metrelik yolu aşıp bir solukta iniverdiler. Ancak pilot fazla sert bir pikeye geçmiş, ayrıca ateş etmekte de gecikmişti. Roketler demir yolunun toprak setinde patladı. Bruce patlamanın etkisiyle sırt üstü düşerek yuvarlandı. Vagonun kenarına geldiğinde umutsuzlukla dümdüz çeliğe tutunmaya çalıştı. Ama bunu başaramadığı için kaydı. Tam aşağı uçacağı sırada parmakları yandaki oluğa girdi, oraya asılıp kaldı. Başını vurduğu için sersemlemişti. Tutunduğu sivri çelik parmaklarını kesiyordu. Tüfeğinin boynuna gelen kayışı boğazını sıkıyordu. Neredeyse boğulacaktı. Demir yolunun yanındaki çakıllar hızla ayaklarının altından geçiyordu. Rafi uzanıp onu ceketinin önünden yakalayarak bir çocukmuş gibi kaldırdı ve vagonun damına oturttu.
''Bir yere mi gidiyordun patron?''
Zencinin kocaman yuvarlak yüzü patlama dolayısıyla toz içinde kalmıştı ama o neşeli neşeli gülüyordu. Bruce o anda şaşkınlıkla bu kara dağ gibi zenciyi biraz olsun etkileyebilmek için en az bir kasa dinamit gerekeceğini düşündü. Bruce damda çömelerek kendisini toplamaya çalıştı. Patlamanın yakınına denk gelen vagonun tahtalarının ayrılıp parçalanmış olduğunu gördü. Vagonun üstü toprak ve çakıl taşı doluydu. Henry de onun yanında oturmuş başını ağır ağır iki yana sallıyordu. Yanağındaki bir çizikten süzülen ince bir kan çenesinden damlıyordu. Açık vagonlardaki adamlar apışıp kalmış öylece oturuyorlardı. Tren olanca hızıyla bulutlara doğru gidiyordu. Patlamaların kaldırdığı tozlarda arkada kalan ormanda yoğun kahverengi bir bulut gibi yükselmekteydi. Bruce ayağa kalkarak gözleriyle uçağı araştırmaya başladı. Minik biçimini bulut yığınlarının çok yukarısında seçti. Neyse patlama sırasında kum torbalarının koruduğu telsize bir şey olmamıştı. Bruce buna uzanarak düğmeye bastı. ''Makinist iyi misin?''
''Monsieur çok endişeliyim. Acaba...''
Bruce tek endişelenen sen değilsin diye karşılık verdi. ''Trenin yoluna devam etmesini sağla.''
''Peki monsieur.''
Sonra uçağı bulduğu dalgayı çevirdi, kulakları patlamalar yüzünden şiddetle çınlıyordu. Ama yine de pilotun ses tonunun değişmiş olduğunu fark etti. Pilot daha ağır konuşuyor ve bazı sözlerde soluğunu tutuyordu. Bruce korkmuş ya da yaralı diye düşündü. Fakat biz fırtınaya erişene dek yine de bize saldıracak vakti var. Kafası iyi çalışmaya başlamıştı artık. Bu arada adamlarının yeni bir saldırıya hiç de hazır olmadıklarını fark etti.
''Rafi!'' diye aykırdı. ''Onları ayağa kaldır. Hazır olmalarını sağla. O uçak neredeyse gelecek.''
Rafi aşağıdaki vagona atladı. Bruce onun askerleri harekete getirmek için tokatladığını duydu. Bruce da Rafi'nin ardı sıra aşağıya inip ikinci vagona geçerek aynı işe koyuldu.
''Hayk bana yardım et. Onların canlanmasını sağlayalım.''
Patlamadan daha uzaktaki vagonda olan adamlar hemen tepki gösterdiler ve bir yana toplanıp silahlarını kontrole yeniden doldurmaya koyuldular. Aynı zamanda küfrederlerken yüzlerindeki şaşkınlık da kayboldu. Bruce dönerek seslendi.
''Rafi, seninkilerden yaralanan var mı?''
''Bir iki sıyrık, kötü bir şey yok.''
Henry vagonun üstünde yine ayağa kalkmış uçağı gözlüyordu. Yüzü kanlı, silahı da elindeydi. Vagonun ortasında buluşunca Bruce, Hage, ''Andre nerede?'' diye sordu.
''Önde, sanırım yaralanmış.''
Bruce baş tarafa gidince vagonun bir köşesinde iki büklüm olmuş büzülen Andre'yi gördü. Genç adam silahını yanına bırakıp elleriyle yüzünü örtmüştü ve omuzları sarsılıyordu.
Bruce gözleri diye düşündü, gözlerinden yaralandı.
Yaklaşıp ellerini yüzünden çekerken kan göreceğini sanıyordu. Andre ağlıyordu, yanakları gözyaşlarından ıslanmış, kirpikleri birbirine yapışmıştı. Bruce bir an ona baka kaldı. Sonra ceketinin önünden tutarak Andre'yi ayağa kaldırdı. Andre'nin tüfeğini alıp baktı. Namlu soğuktu. Bir tek kurşun bile atılmamıştı silahtan. Belçikalıyı kenara sürükleyerek tüfeğini eline tutuşturdu.
''De Suriye'' diye hırladı. ''Yanında duracağım. Aynı şeyi yapacak olursan seni vuracağım. Anlıyor musun?''
''Özür dilerim Bruce.''
Andre'nin ısırdığı dudakları şişmişti. Yaşlarla ıslanan yüzünden korku okunuyordu.
''Özür dilerim, elimde değildi.''
Bruce ona aldırmayarak yine uçağa baktı. Uçak yeniden saldırmak için dönüyordu. Bruce bu kez de yandan gidecek diye düşündü ve artık şimdi isabet ettirecek. Arka arkaya iki kez bizi kaçırması olanaksız. Herkes yine uçağın dağ gibi iki beyaz bulut arasından pike yapmasını ve sonra ormanın üstünde dönmesini sessiz sedasız seyretti. Küçük ve zarif uçak onlara doğru hızla gelirken ölüm saçmaya hazırlanıyordu. Brennlerden biri ateşe başladı. Takırtılı sesler çıkaran silah havaya doğru tıpkı bir ipliğe dizili parmak kırmızı boncukları andıran izler bırakıyordu. Bruce mırıldandı, çok erken hem de çok. Daha atış alanımıza girmesine en az bir mil var. Fakat bu yaylım ateşin etkisi hemen görüldü. Jet birden yolundan çıktı ve az kalsın ağaçların tepelerine çarpacaktı. Ondan sonra da bir daha saldırı rotasını uygun biçimde düzeltemedi. Trendekiler yuhalar gibi bağırdılar ve bütün silahlar yaylım ateşine başlayınca bu sesi bastırdı. Jet uçağı kalan roketlerini de hedefi düşünmeden umutsuzca ve isabet ettirmeyeceğini bile bile attı. Ondan sonra da birden yükselerek trenin ilerisinde kalan bulutların arasına daldı. Motor homurtusu azaldı, bulutlar içinde boğuldu ve sonra yok oldu. Rafi silahını başının üstünde sallayarak bir zafer dansı yapıyordu. Henry bulutların arasında kaybolan uçağa küfürler yağdırıyordu. Brennlerden biri hala hevesle kesik kesik ateş ediyordu. Bir katanga savaş çığlığını attı, ötekiler de onu izlediler. Sonra lokomotifin makinisti her zaman buhar çıkaran düdüğü çala çala onlara katıldı. Bruce silahını bir omzuna asıp miğferini başının arkasına itti, bir sigara yaktı ve tehlikeden kurtuldukları için şarkı söyleyen, gülen, konuşan askerleri seyre koyuldu. Yanında duran Andre dışarıya eğilmiş kusuyordu. Bunun birazı da burnundan çıkarak savaş ceketinin önüne aktı. Ağzını elinin tersiyle silerek "Özür dilerim Bruce" diye fısıldadı. "Gerçekten çok üzgünüm." Sonunda bulutun altına girdiler. Birden serinlik kapısı açık bir buzdolabından gelen hava gibi onları sardı. İlk iri damlalar Bruce'un yanağına çarptı, yüzünden kaydı. Yağmur barut kokusunu Rafi'nin yüzündeki tozları yıkayıp götürdü. Zencinin yüzü eskisi gibi yıkanmış kömür gibi parlıyordu artık. Bruce ıslak ceketin arkasına yapıştığını hissetti. ''Rafi, her brene iki adam koy. Ötekiler kapalı vagonlara girebilirler. Adamları saat başı değiştireceğiz.'' Tüfeğini çevirip namluyu yere doğru getirdi. ''De Suriye, sen gidebilirsin. Sen de öyle, hey.''
''Ben yanında kalacağım Bruce.''
''Kal öyleyse.'' Jandarmalar güle konuşa kapalı vagonlara gittiler. Rafi elinde bir branda beziyle gelerek bunu Bruce'a verdi.
''Telsizlerin üstleri örtüldü. Bana gereksin ben, yoksa vagonlardaki Arapların yanına gideceğim patron. O Arapların biriyle işim var. Üstünde 20.000 franktan daha çok para bulunuyormuş. Onun için gidip kendisine bir iki kart numarası göstermeliyim.
Yakında bir gün senin kral numarasını çocuklara anlatacağım. Kazanma olasılıklarının 1/3 olduğunu söyleyeceğim.'' Rafi ciddi ciddi "bunu yapma patron" diye karşılık verdi. "O kadar çok para onlar için iyi değil. Sadece bu yüzden başları derde giriyor."
"O halde git. Seni daha sonra çağırırım. Onlara başarılı olduklarını ve kendileriyle gururlandığımı söyle."
Rafi "olur, söylerim" diye söz verdi.
Bruce telsizi örten branda bezini kaldırdı. "Makinist, kazanı patlatmadan önce bu işten vazgeç." Tehlikeden kaçan trenin hızı azaldı. Bruce miğferini gözlerine doğru indirip branda beziyle ağzına dek örtündükten sonra vagonun yanından sarkarak roketin yaptığı hasara baktı.
"Bu yandaki camların hepsi kırılmış, tahtalar biraz paralanmış ama yine de kaçabildiğimiz için talihliyiz."
4. ayrımın sonu. Sayfa 61.